Herkese merhaba, ben Özgür İnceoğulları. Menemen'e hoş geldiniz. Bu cümleyi tam 20 yıl sonra bir yayında tekrar söylemenin büyük mutluluğu içindeyim. Formatımız farklı olsa da, yerlerimiz farklı olsa da, yaşlarımız farklı olsa da, sevgili dostum, ortağım Burçin Acer'le tekrar birlikte bir program yapmak gerçekten tarifi çok zor bir durum benim için. Sende durumlar nasıl Burçin?
Aynı tarifi zor duyguları ben de yaşıyorum. Kaç yıl oldu? O kısmı geçtim ben. Kaç yıl olmuştu?
Kaç yıl oldu saymadım. 20 yıl. 20
bence
yıl.
Saymayalım. 90'lar programı diyelim. Menemen gerçekten uzun yıllar sonra ilk defa bir podcast kaydıyla karşınızda. Şu andan itibaren bizi dinleyecek olan herkese hoş geldiniz diyelim. Teşekkür edelim. Aslında şöyle yapalım mı Özgür? Menemen dediğimizde belki şu anda bu adamlar ne yapıyor diye merak içinde bizi ilk defa dinleyecek bazı dinleyiciler var. Bir de 90'lardan bugüne hasbelkader bizi bilen, izlemiş, dinlemiş olan bir dinleyici kitlesi var. Belki her ikisi için de ortak bir dil kullanabiliriz. Hem ne yaptık bu süre içerisinde hem de biz kimiz onu anlatarak başlayabiliriz. Heyecanlıyım ben biraz galiba.
Evet ama güzel özetledin. Öncelikle şunu söylememiz lazım. Birincisi, Menemen'i dinleyenler ne bulacaklar bu podcast'te? Geçmişteki Menemen televizyon programı nasıldı? Ne yapmıştık? Onlardan biraz bahsedebiliriz. Bu ilk programın tabii biraz daha geçmişe yönelik bir program olacağını da şimdiden hatırlatalım. Yani format, işte kanal, izleyici özellikleri, ekip özellikleri, işte 90'lardan bahsetmemiz lazım. 90'lar tabii bizim yaşımızdakiler için en favori 10 yıl. Ve dolayısıyla da 90'ların ikinci yarısında bizim hayatımıza bayağı bir yer etmiş olan sevgili programımız Menemen'den de çok çok söz edeceğiz. Zaten bu podcast'te de ismini veren o program oldu. 90'ların ikinci yarısında yaptığımız o program oldu.
Tabii şunu da belirtelim. Biz şu anda bu programı aslında iki ayrı şehir, hatta iki ayrı ülkeden yapıyoruz. Özgür İsviçre'de, ben Türkiye'deyim. İstanbul stüdyolarındayım. Yo, İstanbul'da tamamen evdeyim. Dolayısıyla böyle bir ayrı coğrafyalarda olma durumumuz var. Bazen bu ses kayıtlarıyla ilgili belki ara ara duyacağınız sıkıntıların kaynağı budur. Ama gittikçe bu iş düzelecektir. Bu podcast olayında biraz böyle yapa oynaya oynaya, hani futbol gibi, iş düzeliyor, daha kaliteli hale geliyor. Biz de bazı programları deneyerek en düzgün olanına doğru ilerleyeceğiz. Tekrar dönüyorum. Evet, bir 90'lar programıydı Menemen. Bir de tabii şöyle bir şey var. Bizim bu programa başladığımız dönem biraz da avantajlı bir dönemdi bizim için. Çünkü televizyonlarda hiçbir şey yoktu. Yani evet, özel kanallar vardı ama gençlik için müzik özelinde, eğlence özelinde yayın yapan iki kanal vardı. Ve bunlardan bir tanesi Kral TV, bir tanesi Number One TV'di. Kral TV Türkçe müzik özelinde bir yayın yapıyordu. Number One TV de karışıktı. Dolayısıyla bu hiçbir şey olmayan ortamın da avantajı olduğunu düşünüyorum. Ama biz de iyi çalışıyorduk, iyi bir ekiptik. O dönemin Number One TV ekibi şu anda bile iyi işler çıkaran birçok isim çıkarmıştır. Bu hepimiz için bir avantajdı ve ikili program çok fazla yoktu. Yani tek başına, işte VJ denen sistem o zaman zaten çıktı. Tek başına çıkıp şarkı anons eden çok arkadaşımız vardı. O kadro ve süreç içerisinde ikili programı ilk veya ilklerden biri diyelim biz yapmıştık. O yüzden bir tık daha fazla ilgi görmüştü. Bir tarzımız da tabii normal bir müzik programı sunuş tarzının dışındaydı. Bunların hepsi avantaj olarak cebimizdeydi. Galiba böyle başladık. Bu avantajlarla başladık yayına. Şu anda da bizi bir şekilde tanıyorsa insanlar o dönemden, ben bu dönemin avantajının rol oynadığını düşünüyorum.
Evet, 90'lara geri gittin. 90'larda en başında, belki de 80'lerin sonu, 90'ların başı diye tekrarlamak lazım. O zamanlar bir pop müziğin bir tekrar hareketlenmesi söz konusu. Dolayısıyla pop müzik kendini nasıl pazarlayacak, nasıl daha iyi satacak? Tabii ki video kliplerle. Video klipler çok fazla çekilmeye başladı. Bu da bir endüstri olmaya başladı kendi içinde. Ve video klipleri de tabii göstermek için de bir format gerekiyordu. İnternetin olmadığı, belki çok yavaş olduğu dönemde hiçbir şekilde video klibi o ortamda göstermek söz konusu bile değildi. Dolayısıyla sadece ve sadece tek ortam televizyondu. Ve televizyon da kendine uygun formatlar yarattı. Müzik televizyonları, tabii ki MTV daha eskiye dayanır bu açılışı. Çünkü yurt dışındaki, yani İngiltere'deki, Amerika'daki pop müzik veya dans müziği veya rock müziğinin geçmişi daha öncesine dayanıyor. Tabii ki bizde de daha öncesinde çok önemli müzisyenlerimiz var. Ama pop müzik daha tüketimi yoğun olan, hızlı olan bir müzik olduğu için, daha pazarlanabilir bir müzik olduğu için kendine formatlar aradı. Müzik televizyonları geldi. Müzik televizyonlarının çeşitlenmesi söz konusu oldu. Onlar da kendi aralarında ayrıldılar. Number One TV karışık bir yayın yaptı. Yani hem Türkçe hem yabancı yayınlar yaptı ve dolayısıyla biz de o dönemde diyelim 90'larda kendimizi ekran karşısında bulan gençlerdendik. Orada güzel bir format oturttuk. Burçin'in özetlediği gibi iki kişinin bir arada sohbet ettiği, zaman zaman konuklar aldığı ve onlarla sohbet ettiği güzel bir ortam oluştu, güzel bir program oluştu. Ve 90'ların ikinci yarısından 2000'lerin başına kadar yayın hayatına devam etti.
Ya burada belki bazı isimleri ve bu sürecin başındaki bazı değerleri de anmak lazım. Şunu söyleyelim, 90'ların başı dediğimiz işte o aralar radyoların, özel radyoların açıldığı dönem. Yani 90'ların başı diyebiliriz. 92, belki biraz daha öncesinde birkaç radyoyu daha sayabiliriz. Böyle bir aslında değişim dönemi, hem sosyolojik açıdan hem dünyada hem de Türkiye'de müthiş bir değişim yaşanıyor ve bu değişimin Türkiye'deki eğlence dünyası için ilk ayak izini yaratan isimlerden bir tanesi Ömer Karacan'dı. Ömer Karacan TRT'de Bir Numara diye bir müzik programı yaptı ve hepimizi dağıttı. Yani izlediğimiz hiçbir şeye benzemiyordu. Ne TRT1'de ne TRT2'de bambaşka bir tarz, rahatlık. Müzik özelindeki müziğe ulaşmak da çok zordu. İşte dergiler, Kerem bulabiliyorsun, kaset çekerek kendini bir takım şarkılar alıyorsun vesaire. Böyle bir dönemde İngiltere'den yayın yapan Ömer Karacan gerçekten hepimizin ufkunu geliştirdi. Ve o sonra Number One FM'i açtı. Londra'da özel radyolar açıldı. Televizyona sıra geldiğinde bizim ilk dönemimiz MTV ile olan dönemdi. Number One MTV diyorduk o zaman işte programlarımızın başında ve kanalı tanıtırken. Bu da bizim için bir avantaj oldu. MTV'nin o bilgi birikimiyle bizim de heyecanımız birleşince bir anda gerçekten Türkiye'de o dönemin gençleri için özel yayınlar yapan bir kanal oluştu. Ve tam da senin dediğin gibi işte video kliplerin pop müzikte 90'lar döneminin patlama anıydı. Yani Mirkelam'ın çıkışı, Mirkelam'ın o video klibi, arkasından arka arkaya Burak Kut, Kenan Doğulu, bunların ilk çıkış dönemiydi. Arada bir Kartel fırtınası, bunların hepsini aslında ara ara podcastlerde döneriz. Dolayısıyla o patlama hemen hemen her alanda yaşandı ve biz de işte o dönemde bir televizyon programına başladık. Küçük bir odada, bir montaj stüdyosunda, yani montaj odasında başlamıştık imkansızlıklar yüzünden, ama halbuki o imkansızlık bize iyi bir dekor da sağlamıştı. O imkansızlık içerisinde bir yer. Evet, karma karışık işte bir takım montaj aletleri, işte kullanılmış dekor malzemeleri, ama o karma karışıklık içerisinde Teoman gibi, Mor ve Ötesi gibi birçok ismin belki de ilk televizyon kayıtlarından bazıları, ilk canlı performanslarından bazıları o programda gerçekleşti. Ben çok iyi hatırlarım Mor ve Ötesi'nin o stüdyoda yaptığı, cayır cayır yaptığı müzik ama kötü bir ses sistemi, evet. Bizim duyduğumuz mutluluk, heyecan o döneme dair benim için damga performanslardan biridir.
Evet, Teoman'ın da bir kaydı vardı, hatta o da akustik bir performans sergilemişti. Hangi şarkıyı söylemişti hatırlamıyorum ama gayet iyiydi o da. Yani o küçücük stüdyoda Mor ve Ötesi'nin çalması, Teoman'ın çalması hakikaten şimdi geriye bakınca tabii bu isimler tabii şu anda süperstarlar. Yani hakikaten insan gurur duyuyor. Sen Ömer Karacan'dan bahsettin. Biraz da diğer isimlerden bahsedelim. Şimdi Ömer Karacan tabii önemli bir ailenin bir ferdi. Ali Karacan abisi, o da şirketin kurucularından, Number One TV'nin kurucularındandı. Bizim bize çok destek olan, çok yardımcı olan, hatta programın da ismini bulan Kerim Bey, Kerim Sağlam çok gerçekten o dönem o programa yön vermiş bir isimdi. İzzet Öz daha sonra çok destek oldu. İki kişi program yapmamızı ve onun içeriğini genişletmemize çok destek olan bir isimdi. Etrafımızda bayağı böyle bugün düşününce çok önemli isimler vardı. Yani şimdi tamamen birlikte çalışmıyorduk ama binada 32. günün tüm ekibi oradaydı. Yani bütün haberciler, bugünün önemli isimleri, rahmetli Mehmet Ali Biran'dan tutun herkese oradaydı. İşte yine bugünün önemli isimleri, Beyazıt Öztürk'ten Ayça Şen'e, efendime söyleyeyim, Gevezesi'nden Bay J'sine, herkes, ekip arkadaşlarımızdı. Herkesle beraber işte bir şeyler paylaşıyorduk. Şimdi tabii ismini saymadığım arkadaşlar bana kızmasınlar ama bununla bitmiyor isimler tabii ki. Ve bu ortamda gerçekten de hani bir şeyler yapmak istiyorsanız, biraz da çalışkansanız, biraz değil bayağı çalışkansanız her şey iyi yapabilecek hale geliyorsunuz. Yani motivasyon gerçekten zirvede oluyor. Ve bir de 20 yaşların enerjisiyle birleşince bu motivasyon gerçekten insan kendini harika hissediyor. Biz dediğimiz gibi Burçin'le beraber bir program yapıyorduk ama stüdyomuzda birçok ismi de ağırladık. Biraz daha yoğun ağırladığımız bir isim diyeceğim. Yani çünkü belki de misafir demek haksızlık olacak ama cumaları paylaştığımız bir de Pınar vardı. Cumaları bir dönem Menemen programı Menemen Loves a Woman diye bir isim değiştirip 3 kişiye dönüşüyordu. 2 kişiden 3 kişiye ve bir sevgili arkadaşımız Pınar'ı ağırlıyorduk. Daha doğrusu o bizi ağırlıyordu çünkü bizden çok daha enerjik ve motivasyonu yüksek ve pozitif olduğu için programın bir anda sahibi oluveriyordu. Çok harika bir enerjisi vardır Pınar'ın. Açıkçası Burçin, ben burada 20 yıl sonra gelen bir itirafta bulunmak istiyorum. Cumaları, bir de sen de çok enerjiksindir. Cumaları ben kendimi bayağı bir dışlanmış ve zorlanmış hissediyordum. Çünkü ikiniz öyle bir alıp götürüyordunuz ki olayı. Biraz da galiba böyle hareketli müzikler çalıyorduk. Hareketli şarkılar, video klipler gösteriyorduk. O tamamen ben böyle şey oluyordum. Ya ne yapacağım ben acaba? Bu cumalarından ben bir şekilde kendimi kaçırabilir miyim? İzin istesem olur mu? Cumaları bu ikisi yapsalar, ben başka bir şey yapsam kabul görür mü falan diye çok düşündüğüm olmuştu Burçin. 20 yıl ama sonra işte gelen itiraf.
Şunu ya bunu tabii duymak bu kadar yıl sonra ilginç ama şunu söyleyeyim. Şimdi biz Menemen programındayken ben Özgür'e güzel adam derdim. Yani bir şekilde öyle hitap ederdim. Güzel adam, güzel adam diye. Aslında Cuma programı bir parti programıydı. Yani işte böyle gece dışarı çıkmadan önce ya da çıkmak için bir alternatif yaratan bir programdı diyebiliriz. Dediğin gibi böyle parti şarkıları, program içinde saçma sapan dans ederdik. Bayağı aslında saçmalama özgürlüğümüzden dolayı bu kadar eğlendiğimizi düşünüyorum. Ama her ortamda böyledir. Yani birileri çok eğlenir, hatta belki gereksiz eğlenir. Birileri de o ortamda daha nasıl diyeyim, cool durur, daha biraz geri plandadır. Ama o çok da dikkat çeker. O yüzden bence o programın zıpırları bizdik ama dikkat çeken de sendin yani. Ben de bunu yıllar içinde çok test ettim. Yani o güzel yani, adam.
Dikkat çektiğime eminim. Çünkü siz ikiniz o kadar yüksek tempoda sunumlar yapıyordunuz. O kadar yüksek tempoda konuşuyordunuz ki. Yani eminim izleyenler şey diyordur. Ya bu çocuğun burada ne işi var? Acaba bu hani zorla mı oturtmuşlar onu oraya? Ne diyecek acaba? Hani bir şey söyleyecek mi? Ya bir şekilde ayak uydurmaya da çalışıyor ama hani olmuyor. Hay Allah'ım diye benim için üzüldüklerine eminim. Yani o anlamda dikkat çekmişimdir. %100 buna eminim. Bu arada yüksek tempodan söz ederken, şimdi evet genelde zaten müzik televizyonlarında bir yüksek tempo söz konusuydu. Yani böyle sıra sıra klipler, arada işte hep böyle enerjik çocuklar, işte şeyler, sunumlar, efendime söyleyeyim o VJ'ler, klasik deyimli. Bunlar hep böyle bir pozitifi anlatmaya çalışan, işte pozitif mesajlar veren. Ama Şu da bir gerçekti. Biz program yaparken her şeyi de böyle olduğundan daha iyiymiş gibi göstermeye de çalışmıyorduk. Şimdi şeyi sormak istiyorum. Hatırlarsan bir Radikal gazetesinde o dönemde yazılan bir yazı vardı. Bu yani ilgi çekici bir yazıydı bizim programımızla ilgili. Hatta o yazıyı yıllar sonra tekrar okuduğumuzda da senden de rica edeceğim şimdi o yazıdan bir bölüm okumanı. Bu yazıyı tekrar okuduğumuzda da gerçekten ben bizi arayan o kardeşimizi hatırladım. Yani daha sonra tekrar konuştuk onunla, onu hatırlayamadım ama o yılbaşını nasıl geçirdiğini anlatan kişiyi hatırladım. Dilersen oraya bir biraz değinelim.
Değinelim, evet. O dönemde şu farkı anlatan galiba senin bahsettiğin yazı benim de şu an arşivimde bulunanlardan bir tanesi. İşte bizim orada programda yaptığımız, içinde sadece müziğin değil, edebiyatın, sinemanın dinleyiciyle serbest ve rahat konuşmanın olduğu bir format vardı. Ve bu yüzden de diğer VJ'li programlardan ayrılan bir durum vardı Menemen'in. Radikal'de de çok aslında ciddi kritikler çıkardı o dönem televizyonlar hakkında ve sunucular hakkında. Şöyle diyor, önümdeki bir özet geçeyim. Number One TV'de Menemen tesmiye edilen bir program mevcut. Programı takdim eden iki genç arkadaşımız, bilhassa diğer gençlik kanallarındaki takdimcilerden ayrılan hususiyetleriyle nazarı dikkatimi celbediyor. Bir kere bu arkadaşlarımız neşeli, samimi ve dinamik olmak için hususi bir gayret sarf etmiyorlar. İşin tuhaf tarafı, bu tutumları cana yakınlıklarından bir şey kaybettirmiyor kendilerine. Diğer genç takdimcilerin aksine konuşurken Türkçeyi ezip yaymıyorlar. Lakin gariptir ki bu da kendilerini sıkıcı bir hale getirmiyor. Naçizane enteresan bulduğum bir diğer husus da bu arkadaşlarımızın programa telefonla iştirak edenleri can kulağıyla dinlemeleri oluyor. Programın dinamizmini muhafaza etmek adına bir an evvel telefonu kapatmak arzusuyla yanıp tutuşmuyorlar. Gençliğin zamanın da ağır akabildiği bir iddiaları mevcut. Bu uzayan bir yazı aslında, hepsini okumak isterim ama aşağı yukarı durumu özetleyen bir yer burası. Bizim için de önemliydi bu kritikler. Hatta bu kritiklerin verdiği motivasyonla biz zaman içerisinde siyasilerle seçim öncesi konuşmalar yaptık. Konuklarımızı daha da çeşitlendirdik ve bu da çok hoşumuza gitti. Ve sonunda bir şekilde bir sebepler ve şartlar bizi başka bir yere getirdi. Aslında Menemen'i uzun zamandır takip edenler için galiba bu bölüm önemli. Etmeyenler için bir giriş oldu. Biz neden bitirdik Menemen'i?
Biz neden bitirdik? Valla o biraz da mecburiyetten oldu açıkçası. Yani yaş sebebiyle, okullar, eğitim sebebiyle bir şekilde askerliğimizi yapmamız gerekiyordu. 2000 yılında benim için öyle bir zaman geldi. Dolayısıyla çağrıldım ve gittim. Dolayısıyla askere gittim. O yüzden bitirdik. Diyeceksin ki askerlik dediğin 8 aylık bir süreydi o zaman. Dönünce niye devam etmedik? Açıkçası bir türlü şartlar oturmadı. Olmadı. Başka yönlere gidildi. Başka şirketlere gidildi. Başka iş hayatları değişti. Şartlar değişti ama olmadı. Bu olmayacağı anlamına da gelmedi hiçbir zaman. Format değişti. İşte süper bir şey bulduk kendimize. Başka ülkelerde olmamıza rağmen podcast bulduk. Umarım teknik problemler bize engel olmaz. Ve bunu devam ederiz. Başka hani bu podcast'te de kalacak anlamına da gelmiyor. Buradan da başka yönlere evrilebilir tabii ki. Podcast bile hani bundan 10 yıl evvel var mıydı Burçin?
Aslında vardı. Podcast dediğimiz şey 2000'lerin başında ortaya çıktı iTunes tarafından ve ben o zamandan beri podcast'e ilgi ve alakamı yoğun bir düzeyde tutmaya çalışıyorum. O zamanlar da vardı ama podcast'in Türkiye'de bu kadar yaygın bir halde dinleniyor olması son 2 sene. Yani ben 3-4 sene önce podcast dediğim zaman çok da fazla ilgili alakalı bilen insan yokken, sadece belli radyo programlarının birebir kaydına podcast deniliyorken, tabii ki şunu da söyleyeyim, uzun zamandır podcast kaydı yapan Türk yayıncılar da var. Onları bir tarafa koyarak söylüyorum ama genel olarak farkındalık 1-2 senedir daha fazla. Senin de dediğin gibi aslında program bitti. Hepimiz farklı kariyerlerle devam ettik ama buna rağmen aramızdaki ilişki ve bağ hiç kopmadı. Aileler kurduk, çocuklarımız oldu ve o çocuklar da birbirlerini tanıdı. Aslında hikaye hoş bir şekilde devam etti. Sadece bu hoşluk insanların gözü önünde değil, farklı bir alanda devam etti. Aynen. Hala da devam ediyor.
Şeye geri döneyim. Podcast dedin ya, iTunes tarafından başladı. Hatta isminde de pod, hani iPod'un podu herhalde. Cast'te, broadcast'in cast'i diye düşünüyorum. Umarım yanlış bir şey söylemiyorumdur.
Aynen öyle.
Yıllar sonra şey yapmayayım, yanlış bir şey söylemiş olmayayım. Ama
hani,
evet, iPod bile artık yok. Yani kimse iPod kullanmıyor. Dolayısıyla o kadar hızlı gelişiyor ki her şey. Yani bundan 5 sene sonra bugün kullanacağımız cihazları bile kullanmayabiliriz. Aslında bu gerçekten bu hız her şeyi değiştirebilir. Yani bütün formatları, bütün elimizdeki imkanları, teknolojiyi. Dolayısıyla gelmek istediğim nokta, gelişmemiz gerektiği. Evet, Menemen televizyondaydı. Görsel bir tarafı da vardı. Şimdi yok. Podcast'teyiz. Ama podcast'te başka bir gün tekrar televizyona, başka bir şekilde dergiye, efendime söyleyeyim, başka ortamlara, sosyal medyada bir kanala her türlü dönüşebilir, her türlü geçebilir. Bunu açık tutmak lazım. Açık fikirli olmak lazım. Yıl 2019, 2019 bile bitiyor. Dolayısıyla ben tekrardan seninle birlikte, formatı ne olursa olsun, bir program yapıyor olmaktan çok mutluyum. Başında da söylediğim gibi tarifini bile yapamıyorum, zorlanıyorum. Dolayısıyla çok heyecanlıyım. Bol bol 90'lardan konuşacağız ama dilersen gelecekten de bahsedelim ileriki bölümlerde. Yani nasıl görüyoruz, neler olması gerekiyor, nasıl hareket etmemiz lazım. Bunlardan da konuşalım yani.
Her zamanki gibi yine bir güzel adam kimliğiyle, güzel sözlerinle beni kitledin. Ben de memnunum. Yani ilginç geliyor. Yani o stüdyodaki durumumuzdan çıkıp yıllar sonra böyle bir farklı ülkelerde iki tane mikrofonla karşı karşıya gelmek. Aslında bu bir gelişme tabii ki podcast. Ama aslında en basit sistemle devam ediyoruz. Yani bir ses, audio temelli bir medyayla hareket ediyoruz. Dediğin çok doğru. Her şey çok gelişiyor. Ben hala radyo piyasasındayım ve 5 yıl önce konuştuğumuz şeyler ya da uyguladığımız sistemler, mekanikler bile değişiyor ve burada adaptasyon yeteneğimizi kaybetmediğimiz sürece bir şekilde bu iletişimi insanlarla paylaşabiliriz diye düşünüyorum. Bunlardan da bahsederiz. Bu değişimin medyadaki yansıması. Mesela bu podcast neden önemli? Aslında çok yoğun bir video dönemi geçiren dinleyici ve izleyiciler şimdi bir audio ile ilgili bir dönem geçirecekler ki bunun başındayız. Ben buna biraz audio devrimi diyorum aslında. Sadece podcast'ten ibaret değil ama biz de bunun içerisinde şu anda karşı karşıya gelme fırsatı bulduk. Benim için de heyecan verici. Tahmin ediyorum ikinci, üçüncü podcast kayıtlarımızda biraz daha farklı bir tarzla bu kayıtlara devam edebiliriz. Çünkü hala bu tekniğin getirdiği acaba beni duyuyor mu, duymadı mı, ses gitti mi, kayıt oldu mu, olmadı mı stresi, gerginliği biraz bende var. Yani bunu kabul etmem lazım. Mesela
evet,
sustuktan
evet,
sonra senin sesin gelecek mi diye böyle bir saniyelik bir anksiyete durumu yaşıyorum.
Evet, aynı yerde olsaydık belki daha kolay olacaktı ama şu anda aynı yerde değiliz. Ama aynı yerde olacağımız kayıtlar da yapabiliriz. Tabii bunda bir sorun yok. Podcast bana biraz daha kolay gibi geliyor şimdi televizyonla karşılaştırdığımızda. Çünkü dediğin gibi ses var. Çok yalın bir format. Ve hani bir şekilde teknik şeyi daha kolay. Evet, farklı yerlerde olmanın getirdiği bir zorlama yaşıyoruz da televizyonda tabii çok büyük bir ekip var. Yani dolayısıyla şimdi belki 90'larda beraber çalıştığımız arkadaşlara da bir selam çakmamız lazım. Başta yönetmenimiz Şeyda Özcan'a olmak üzere bütün ses masası, görüntü masası, kameramanlar. Efendime söyleyeyim, oradaki güvenlikteki bile arkadaşlar bile sonuçta kocaman bir ekibin bir parçası. Dolayısıyla ekipte ki ahenk çok önemliydi o zaman ve biz de o sanki o ahengi kurmuştuk ve herkes aynı frekanstan yayın yapıyordu. Dolayısıyla şimdi o günleri tatlı olarak çok tatlı bir şekilde anıyoruz. Komik komik şeyler de başımıza gelmiyor değildi mesela. O hani şimdi sen dekorun basitliğinden söz ettin. O dekorda hatırlarsan sponsorumuzun iki tane büyük posteri vardı arkamızda. Böyle bir siyah bir deri koltuk. Beyaz fonda siyah bir koltuk. Arkada da büyük iki tane poster. Duvara asılı bir şekilde galiba şeylerle, metal halatlarla. Ama şunu hatırlıyor musun? O halatlardan bir tanesi bir kere bir kopmuştu. O poster, tabii o poster dediğim kağıttan bir poster değil. Bayağı kalın bir malzemeden bir poster. Yani insana çarpsa bayağı bir tarafını morartacak şekilde. Onlardan bir tanesi canlı yayında kopmuştu. Sen kamerayı oyalarken ben onu bağlamaya çalışmıştım. Yani böyle feci, rezalet bir şeyde geçirmiştik yani. Bir anımız da vardı. Ondan sonra koltuktan kaymalar, efendime söyleyeyim işte ne bileyim kameramanın çok fazla yüzüne zoom yapması yüzünden böyle garip garip komik anlar. Yani şimdi tabii 20 yıl öncesini hatırlamak özellikle bu konularda çok zor da.
Söyleyeyim, o dediğin konu yani aslında bu biraz işte işin doğallığını sahiplenmeden geliyor. Orada bir normal şartlarda bir televizyon programında dekorun o düşmesi, sunucunun kameramanı oyalaması falan olacak işte. O anda reklama girersin, işte klip yayınlarsın falan. Ama bu doğallık belki hani işin özü ve değeriydi. Hatta gelen konuklar da buna uyum sağlıyordu. Mesela ben Athena'nın ilk çıkış zamanı, yani çıkış derken bu Kadıköy'deki punk süreci değil, albümle, Hooligan değil mi?
Evet evet. Yani Scalonga'nın oldu albüm.
Scalonga ve bizim programa konuk olması. Yani düşünün, biz iki tane zaten böyle 20 yaşında civa gibi adam, yanımıza bir de Athena grubu gelmiş, o stüdyoda dağıtmışız. Yani bu da tamamen aslında televizyon tekniği dışında bir program formatıydı. Ama o zaman gidiyordu. Hatta şunu söyleyeyim, hatırlar mısın? Kurban grubu bize konuk geldiğinde biz o stüdyoda küçük bir tüple yumurta yapmıştık. Hatırlıyor musun?
Yumurta değil, menemen yapmışlardı onlar.
Menemen yapmıştık. Bravo.
Ya kurban çok komiktiler yani, hani süper adamlardı. Hakikaten o kadar eğlenceli adamlardı ki. Hatta menajerleri sanırım Yaprak Hanım'dı. Yaprak Özdemiroğlu'ydu sanırım. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Umarım yanlış hatırlamıyorumdur. Beraber geldiler. Ya dediler ki biz bu programda gırgırına menemen yapmak istiyoruz. Nasıl yani? Tüpümüzü bile getirdik. Tüp mü getirdiniz? Evet, tüp getirdik. Yumurta, her şey var. Biz böyle kala kaldık. Tamam dedik, yani hani komiklik olur falan filan. Gerçekten de programda menemen yapıldı ve yendi. Yani kurban, kargo o zaman beraberdi tabii ki. Dağılmamışlardı. Athena, efendim söyleyeyim, zaten Teoman'dan, Mor ve Ötesi'nden bahsettik. Şebnem Ferah, işte yani hala çok aktif olan müzisyenler bunlar. O dönem daha kariyerlerinin başlangıcıydı, 20 yıl öncesi. Ve hepsinde de çok iyi vakit geçirdik. Hepsine de çok hani albümlerini, yaptıkları işleri çok detaylı anlatmalarına fırsat tanıdık. Ve güzel programlardı gerçekten. Şeyi soracağım sana, bunlar dışında iyi vakit geçirdiğim başka konuklar, hani konuklu programlar hangileriydi?
Ya çok vardı ama şunu belirtmek lazım. Şimdi diyecekler ki ya bu kadar konuşuyorsunuz, koyun şu program kayıtlarını YouTube'a da izleyelim. Bizim programlarımızın kayıtlarının birçoğu yok. Bazıları var. Bunlarda VHS dediğimiz işte o en eski video sistemiyle kaydedilmiş kasetlerde. Bende var bir takım kayıtlar. Onları ben zaman içerisinde dijital platformlara aktarmak üzere çevireceğim. Ama onu söyleyelim, yani bu dediğimiz programların birçoğunun kayıtları hafızamızda, bazıları da o kasetlerde. Artık hangileri çıkacak, hangileri çıkmayacak bilmiyorum ama o zaman böyle bir kayıt disiplini yoktu ve galiba en üzüldüğüm şey o benim. Yani o dönem her programımızın kaydı keşke olsaydı. Onları şimdi dinlemek, hatta bundan 10 sene sonra da izlemek çok farklı bir duygu yaşatırdı bize. Yine de elimizdekilerle yetineceğiz. Ben siyasilerle olan programlarda evet gerilirdim ama eğlenirdim de bir taraftan. Yani biz neyin içindeyiz kısmını bir kendi içimde tartarken, karşımda böyle politika yapan biri, yanımda sen, aslında biz bambaşka kafalardayız. Ben o programlarda aslında eğlenirdim. Kendi kendime de bir tatmin yaşardım. Yani böyle o zaman örnek aldığım işte Mehmet Ali Birant gibi, acaba onun gibi soru sorabilecek miyim falan. O programlar benim için çok ilginç deneyimlerdi. İşte Tansu Çiller gibi ya da o 90'lardaki meşhur genel ve belediye seçimlerindeki adayların hemen hemen tümüyle yaptığımız programlar benim için eğlenceli, belki birinci özelliği eğlenceli olmaları değildi ama çok ilginç deneyimlerdi.
Evet, şimdi sen söyleyince daha da net hatırlamaya başladım. Dediğin gibi maalesef kayıtlar yok, çoğu yok. Hepsi hafızalarda. Ve dolayısıyla o siyasilerin, siyasetçilerin konuk olduğu programlar bir enteresandı. Çünkü biz o şeyden gelmiyoruz. Bir de zaten hani yaşımız da zaten siyasetçilere zor sorular soracak kadar şeyde değildi. O olgunlukta değildik yani. Dolayısıyla siyasetçilerin gelme sebebi de zaten, ha bak bu çocukları gençler izliyor, ben de gençlerden oy almam lazım. Dolayısıyla hadi onların programına da konuk olayım, biraz onlara da sempatik gözükeyim kaygısı da olabilir. O dönem dediğin gibi özellikle hem yerel seçim, İstanbul Belediye Başkan adaylarının tamamı, hem de onların bağlı bulundukları partilerin başkanlarının neredeyse tamamı konuk olmuşlardı. 1999 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam, 99 seçimleriydi. Ve hakikaten normal kıyafetlerimizin dışına çıkıp böyle takım elbiselerle işte siyasetçileri karşıladığımız, işte takım elbiseler, kravatlar vesaire, normalde program öyle değildi yani, öyle bir kıyafetimiz yoktu bizim, ama tabii siyasetçileri de tişörtle karşılayamazsın. Yani aslında karşılayabilirsin belki ama ne bileyim, o dönem öyle yapmamıştık ve dolayısıyla enteresan bir süreç olmuştu. Yani yaklaşık böyle bir 15-20 gün, belki 3 hafta boyunca böyle konuklarımızın hepsi, evet, siyasetçilerdi. Bizim için de değişik bir süreç oldu. Benim bir de başka bir konuk aklıma geldi. Şimdi çok meşhur değil, en azından kendi ülkesinde eminim çok meşhurdur da artık uluslararası alanda meşhur değil. Edita Górniak diye bir Polonyalı hanımefendi vardı, hatırlar mısın? Bir dönem işte o çok meşhurdu. Yani bir işte birkaç şarkısıyla, İngilizce şarkısıyla çok meşhurdu. Plak şirketi de herhalde Türkiye'ye bir promosyonel gezi yapmasını istemiş olmalı ki geldi Türkiye'ye. Şimdi sevgili bizi dinleyen arkadaşlarımız, Burçin Acer'in buradaki iş sevgisi, iş motivasyonu, iş disiplinini size şöyle tarif edeyim. Polonya dili, lehçe sanırım. Lehçede evet veya hayır bile demeyi bilmezken Polonya konsolosluğunu arayıp size böyle böyle bir metin yollayacağım. İşte bir Polonyalı şarkıcı programımıza konuk oluyor. Biz ona ya dilin yani lehçede bir şeyler söylemek istiyoruz ve dolayısıyla size bir tekst yollayacağım, bir metin yollayacağım. Lütfen bana bunun Polonya'daki karşılığı, lehçedeki karşılığını yollar mısınız? Şimdi tabii Google Translate'in falan olmadığı bir yıldan bahsediyoruz. Dolayısıyla konsolosluğa bir tekst gitti. Konsolosluktan çevirisi geldi. Burçin onu bayağı dakikalarca, belki saatlerce çalıştı ve canlı yayında kadına söyledi. Kadının yaşadığı şoku, geçirdiği şoku, o sürprizi canlı yayında kendi gözlerimle birebir yaşadım ve yani o anda sana gerçekten dedim ki Burçin helal olsun, Edita Górniak'ı bile şok ettin.
Ama bir şey söyleyeceğim, biz onu öyle kuru kuru da okumamıştık. Benim hatırladığım diz falan çökmüştük yani, saçmalamıştık iyice. Ama tabii o çok duygusal bir metindi. Sanıyorum öyle diz çöküp falan söylemiştik yani, çok da böyle bir, evet, metin okur gibi de yapmamıştık. Bir mizansen de vardı içinde.
Evet evet, sanırım metinde işte seni çok beğeniyoruz işte bütün erkekler adına şöyle şöyle söylemek istiyorum falan, çünkü hoş bir kadındı, hala da öyledir evet, eminim de şimdi sanırım sonradan da bir yine politikacı, Polonya'da bir politikacıyla mı evlenmiş? Sanırım öyle bir şeyler olmuş. Evet evet, Polonyalı bir iki arkadaşıma sordum. Hala çok bilinir, meşhurdur. İşte,
hala iz sürüyorum takip...
Hayır yani işte ne bileyim, böyle sohbet geldi ve ben de böyle anımdan bahsettim yani. Dedim böyle böyle Edita Gorniak'a.
Peki bir şey diyeceğim. Tabii şimdi programda Edita Gorniak bir tarafa, Özgür'ün aslında belki de kariyer piki, yani şey alarak, kalite açısından demiyorum ama hani bu tür ince, flörtüz, hoş olaylarda Tyra Banks herhalde, değil mi? Senin unutmadığını düşünüyorum.
Ya evet, o da bende zirvedir, doğru söylüyorsun. O da yani marka söyleyebilirim herhalde. Swatch'un bir şeyiyle, promosyonel gezisiyle Türkiye'ye gelmişti ve bana da işte röportaj yapma piyangosu vurmuştu. Tyra Banks'le güzel bir röportajım olmuştu ve hani kendisinin hediye ettiği güzel bir saati de yıllarca taktım. Sonra tabii çıkartmak zorunda kaldım ama gerçekten güzel bir andı tabii. Number One TV meşhurları ağırladı bu için. Yani Ricky Martin'inden evet, Tyra Banks'ine, işte Edita Gorniak'ından işte Jennifer Lopez'ine kadar herkese ağırladı. Dolayısıyla biz de onun bir parçasıydık.
Ya bunların hepsi
eski, bayağı anda... nostalji yoğun bir program, bir podcast oldu bu için.
Oldu oldu. Şimdi ilk ama kaç sene sonra tekrar bir araya gelmişiz. Aslında biraz kendi nostaljimizi kendimize yapıyoruz belki ama daha önceden takip edenler için tanıdık anlar. Tabii bunları ara ara yaparız. Yani o kayıtlar, röportajlar, konuşmak istediğimiz isimler vardır. Ama ilerleyen podcast kayıtlarında bunları serpiştirebiliriz. Aslında bundan sonra ne yapacağımıza dair çok kısa belki bir örnek ya da ipucu vererek de bu ilk kaydı tamamlayabiliriz. Yani bundan sonra aslında ne yapacağımız, bu biraz son 10 dakikada yaptığımız gibi biz gündem konuşacağız. Aynı Menemen'de olduğu gibi müzik konuşacağız, edebiyat, sinema konuşacağız, politika, siyaset konuşacağız. Ama bunlarla beraber o 90'lara dair bazı karşılaştırmalar da yapacağız. Çünkü artık bunu yapabilecek yaştayız. Bunun avantajını kullanalım bari.
Yaşı çok araya katmasan iyi olurdu belki son dakikalarda. Ama neyse, sonuçta katmamız lazım. O da bir gerçek. Evet, söylediğine katılıyorum. Önümüzdeki bir podcastler için heyecanla bekliyorum. Umarım bizi dinleyenler de bu bölümden, ilk bölümden hoşlanmışlardır. Biraz dediğim gibi nostalji ağırlıklı oldu ama yapacak başka bir şey yoktu. Çünkü kendimizi anlatmanın yolu buradan geçiyor. Dolayısıyla önümüzdeki bölümlerde biraz daha gelecekten söz edeceğiz ama 90'lar, 2000'ler, belki 80'ler her zaman olacak. Dolayısıyla bunu da zevkle yapacağız. Bizi dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İlk bölüm bence harikaydı. Paslanmamışız Burçin, onu anladım. Ya da az paslanmışız diyelim.
Ya paslanmadık
diyelim.
Ama şu sistem konusunda mesela dinleyicilerimize de söyleyelim. Biz şu anda
Ringer'la
yaptık. Daha önce Squad Cast'le bir denememiz oldu. Dinleyenlerden de bize verecekleri tavsiye varsa ve yönlendirmeler varsa açık olduğumuzu söyleyelim. Bu konuda daha da gelişeceğiz ve ilerleyeceğiz. Şu anda bunu deniyoruz, bu sistemi deniyoruz. Bakalım ne kadar bize faydası olacak.
Ulaşmak isteyen nasıl ulaşsın?
Ulaşmak isteyen ulaşır Özgür.
Pekala.
Sen biliyorum, sistem düzen adamız. Bunların hepsini sistemleyeceğiz işte. Şu e-mailden ulaşabilirsiniz, şuradan. Ama zaten bizim çok acil bir ulaşma şeyi varsa, böyle bir isteği, motivasyonu, sosyal medya hesaplarımızı kullanabilirler. Burcin Acer benim Twitter ve Instagram hesabım. Sen de söyle, oradan ulaşabilir ama sonra bir Menemen'le ilgili bir genel bir ulaşım, iletişim yeri belirleriz.
Pekala. Benim Twitter'ımda @inceozgur. Yani çok çok aktif bir Twitter kullanıcısı olmasam da sevdiğim bir sosyal medya kanalı. Dolayısıyla Instagram. Belki orada buluşuruz. Instagram'da biraz zayıfım Burçin. Orada bana biraz yol göster. Bana özel Instagram dersleri ver Burçin.
Yani ben de Instagram'ın profesyoneli değilim ama ufak tefek bir şeyler anlatırız. Ama sana oradan dolaşsınlar, evet, buradan dolaşsınlar. Daha sonra menemenle ilgili, genel iletişimle ilgili bir şeyler yaparız. Şu ana kadar bizi dinlediyseniz, özellikle ilk defa rastlayanlar için ilginizi çektiyse biz buna devam edeceğiz. İstanbul ve Türkiye ve İsviçre diyelim. İstanbul ve Zürih diyoruz değil mi?
Cenevre.
Bu ne Zürih? Ya niye Zürih dedim ben? Cenevre desin sen. Gönlümden Zürih geçmiş.
Neyse ülkeyi tutturdum da şehri tutturamadım. Evet.
Olsun.
Neyse. Pekala, çok çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.